Ayrım 9.
Sayfa 82. Napolyon bütün askeri dehaların bu en büyüğü ve tarihçilere bakılırsa ordu üzerinde sınırsız yetkisi olan bu komutan bu yalın işi yapmadı. Bunu yapmamakla kalmadı, tam tersine aklına gelen önlemlerin en budalacasını, en kötü sonuç verecek olanını seçmek için kullandı bu yetkisini. Napolyon Moskova'da kalabilirdi. Petersburg ve Nijni Novgorod üzerine yürüyebilirdi. Geri dönebilir, daha kuzeye ya da sonraları Kutuzov'un gittiği yoldan daha güneye gidebilirdi. Ama bu olanakların hepsinden daha kötü bir yol tuttu. Askerlerini kenti yağma etmede özgür bıraktı ve Ekim'e değin Moskova'da kaldı. Sonra kente bir garnizon bırakma konusunda kesin karar vermeyerek Moskova'dan çıktı. Kutuzov'a yaklaştı, savaşı kabul etmedi. Sağa kaydı, yeni bir yarma devinimi fırsatını kullanmayarak Malo-Yaroslavl'ı tuttu. Kutuzov'un gittiği yolu izlemeyip kötü Smolensk yolundan Mozhaisk'e döndü. Sonuçların gösterdiği gibi bundan daha aptalca, daha kötü sonuç verecek bir şey düşünülemezdi. En büyük strateji uzmanları Napolyon'un amacının kendi ordusunu mahvetmek olduğunu varsayarak bütün Fransız ordusunu kesin bir biçimde ve Rus ordusunun alacağı önlemlerden bağımsız olarak Napolyon'un yaptığı gibi toptan yok edecek başka bir sürü devinim tasarlamakta özgürdürler elbette. Dahi Napolyon işte bunu yaptı. Ama Napolyon'un istediği ya da çok budala olduğu için ordusunu mahvettiğini söylemek, birliklerini isteyerek ve çok akıllı ve dahi bir komutan olduğu için Moskova'ya yönelttiğini söylemek deyin yanlış olur. Her iki durumda da Napolyon'un kişisel etkinliği, erlerinin her birinin kişisel etkinliğinden daha etkili olmamıştır. Etkinliği yalnızca bu olayı yöneten yasalarla çakışmıştır. Tarihçiler büsbütün yanlış olarak sonuçlar Napolyon'un eylemini haklı çıkarmadığı için Napolyon'un güçlerinin Moskova'da zayıflamış olduğunu ileri sürerler. Daha önceleri ve sonraları 1813 yılında da olduğu gibi Napolyon ordusu ve kendisi için en iyi olanı yapmak amacıyla bütün bilgisini ve gücünü kullanmıştı. Napolyon'un o zamanki eylemi Mısır'da, İtalya'da, Avusturya'da ve Prusya'daki etkinliklerinden daha az şaşırtıcı değildi. 4000 yılın büyüklüğünü seyrettiği Mısır'daki dehasının ne derece gerçek olduğunu kestiremeyiz. Çünkü bütün bu parlak başarılar bize Fransızlarca anlatılmıştır. Avusturya ve Prusya'da gösterdiği deha konusunda akıl yürütemeyiz. Çünkü orada yaptıklarına ilişkin bilgileri de Fransız ya da Alman kaynaklarından almamız gerekiyor. Oysa kol orduların çarpışmadan ve kalelerin kuşatılmadan teslim olması gibi akıl almaz bir davranış, Almanları Napolyon'un dehasını kabul etmeye zorluyor ve Almanya'da yapılan savaş bu deha ile açıklanıyor. Ama Tanrı'ya şükürler, biz ayıbımızı saklamak için Napolyon'un dahi olduğunu söylemek zorunda değiliz. Olup biteni, olduğu gibi ve dosdoğru görme hakkını edinmenin karşılığını ödedik biz ve bu haktan vazgeçmeyeceğiz. Napolyon'un Moskova'da yaptıkları her yerdeki deyin şaşırtıcı ve dahicedir. Moskova'ya girişinden oradan ayrılışına değin, buyruk üstüne buyruk çıkarmış, plan üstüne plan yapmıştı. Ama kent halkı diye bir şeyin olmaması, temsilciler kurulunun bulunmaması, Moskova yangını ona tedirginlik vermiyordu. Ordusunun çıkarlarını, düşmanın devinimlerini, Rusya'daki halkın iyiliğini, Paris'teki işlerin gidişini, yapılacak barışın koşullarına ilişkin diplomatik görüşmeleri gözden geçirmiyordu. Napolyon asker işi olarak şunları yapıyordu. Moskova'ya girer girmez Rus ordusunun devinimlerini çok dikkatle izlemeyi General Sebastiani'ye duyuruyor, birlikleri çeşitli yönlere gönderiyor, Mura'ya, Kutuzov'un yerini belirlemesini buyuruyor ve Kremlin'in berkirtilmesi işini ciddi olarak ele alıyor. Bir genel Rusya haritası üzerinde gelecek seferin dahice bir planını çiziyor. Diplomasi işleri olarak da malından mülkünden yoksun edilmiş, üstü başı dökülen ve Moskova'yı nasıl terk edeceğini bilmeyen yüzbaşı Yakovlev'i yanına çağırıyor. Bütün siyasasını ve ne deyin yüksek ruhlu biri olduğunu söylüyor ona. Çar Aleksandra, Rostopçin'in Moskova'da çok kötü davrandığını, dost ve kardeşine bildirmeyi bir borç saydığını açıkladığı bir mektup yazarak eline verip Petersburg'a gönderiyor. Tutolmin'e de görüşlerini ve yüksek ruhlu biri olduğunu uzun uzadıya açıklıyor ve onu da Petersburg'a gönderiyordu. Yaptığı hukuksal işler de şunlar. Yangınlardan sonra suçluların hemen yakalanıp idam edilmeleri buyuruluyor. Aşağılık Rostopçin de evi yakılarak cezalandırılıyor. Yönetim işleri arasında Moskova'ya bir anayasa bağışlandığını, bir belediye kurulduğunu ve aşağıdaki bildirinin yayımlandığını söyleyebiliriz. Moskova halkı. Başınıza korkunç felaketler geldi. Ama imparator ve kral hazretleri çektiğiniz acılara son vermek istiyor. Kurallara uymamayı ve suç işlemeyi nasıl cezalandırdığını korkunç örnekler size göstermiştir. Düzensizliğe son vermek ve genel güvenliği sağlamak için sert önlemler alınmıştır. Aranızdan seçilecek bir yaşlılar kurulu, belediye ya da kent yönetimi görevini üstlenecek, sizinle, ihtiyaçlarınızla, çıkarlarınızla ilgilenecek. Bu örgütün üyelerinin ayırt edici özelliği, omuzdan aşırma kırmızı şerit takmalarıdır. Belediye başkanı ayrıca beyaz bir kemer taşıyacak. Ama görev başında yalnız sol kolunda kırmızı bir şerit bulunacak. Kent polisi eski düzenine uygun olarak kurulmuştur ve çalışmaları sayesinde daha şimdiden düzen gerçekleşmiştir. Hükümet iki genel komiser ya da polis müdürü ve kentin bütün bölümlerinde görev başına getirilen 20 komiser ya da polis şefi atamıştır. Onları sol kollarındaki beyaz şeritten tanıyacaksınız. Çeşitli mezhepler için kiliseler açıldı. Buralarda dinsel tören yapabilirsiniz. Hemşehrileriniz her gün evlerine dönüyorlar. Felaketlerin gerektirdiği yardımı görmeleri ve korunmaları için buyruk verilmiştir. Düzenin yeniden kurulması ve durumun düzelmesi konusunda hükümetin aldığı önlemler bunlardır. Ne var ki bu amaca ulaşmak için çabalarınızı onun çabalarıyla birleştirmeniz elinizden geliyorsa, uğradığınız felaketi unutmanız, çok gaddar olmayan alın yazısına umut bağlamanız, yaşamanıza ve elinizde kalan mallarınıza kastedenleri utanılacak ve kaçınılmaz bir ölümün beklediğinden kuşku duymamanız ve bunların çok iyi korunacağını bilmeniz gerekmektedir. Çünkü bütün hükümdarların en büyüğünün ve en adaletlisinin isteği budur. Erler ve kent halkı, hangi ulustan olursanız olun, genel güveni, devletin bu mutluluk kaynağını yeniden kurun. Kardeş gibi yaşayın. Birbirinize yardımcı ve koruyucu olun. Kötü düşüncelilerin tasarılarını boşa çıkarmak için birleşin. Asker ve sivil yetkililere boyun eğin. Gözyaşlarınızın kesildiğini göreceksiniz. Ordunun beslenmesinin sağlanması konusunda Napolyon, bütün birliklerin sırayla erzak hırsızlığı yaparak Moskova'ya gelmelerini ve böylece kendilerine erzak bularak ordunun bir süre beslenmesini söylemişti. Din işlerinde de papazları geri getirmek ve kiliselerde törenlerin başlaması buyruğunu verdi. Ticaret işlerine ve ordunun erzakına ilişkin olarak her yere aşağıdaki bildiri asıldı. Siz Moskova'nın uysal halkı, felaketlerin kentten uzaklaştırdığı zanaatçılar ve işçiler, siz yersiz bir korkunun hala kırlarda tuttuğu, oraya buraya dağılmış çiftçiler, dinleyin. Başkentte huzur yeniden gerçekleşiyor. Düzen yeniden kuruluyor. Kendilerine saygı gösterildiğini anlayan hemşehrileriniz sığındıkları yerlerden çıkıyorlar. Onlara ve mallarına karşı girişilen her tür saldırı hemen cezalandırılıyor. İmparator ve kral hazretleri onları koruyor ve içinizden boyun eğmeyenler dışında kimseyi düşman olarak görmüyor. O felaketlerinize son vermek istiyor. Evlerinize, ailelerinizin yanına dönmenizi istiyor. Onun iyiliksever düşüncelerine uygun davranın ve korkusuzca bize gelin. Moskova halkı, oturacak yerlerinizin olacağına inanarak geri dönün. İhtiyaçlarınızı karşılayacak araçlar sizi bekliyor. Zanaatçılar ve çalışkan işçiler, geriye, işlerinizin başına dönün. Evler, dükkanlar ve onları korumakla görevli olanlar sizi bekliyor. Çalışmanızın karşılığı olan ücreti alacaksınız. Ve siz köylüler, saklandığınız ormanlardan çıkın ve korunacağınızdan kuşkunuz olmadan kulübelerinize korkusuzca geri dönün. Kentte köylülerin fazla ürünlerini getirebilecekleri pazarlar kuruldu. Serbest alım satımı sağlamak için hükümet aşağıdaki önlemleri aldı. 1. Bugünden başlayarak köylüler, çiftçiler ve Moskova yakınlarında oturanlar her çeşit yiyecek maddelerini belirlenen iki çarşıya, Mahova'ya ve Ohatni'ye hiçbir tehlikeyle karşılaşmadan getirebilirler. 2. Bu ürünler alıcı ile satıcının anlaştığı bir fiyat üzerinden satılacaktır. İnsaflı bir fiyat isteyen satıcı malını satamazsa köyüne geri götürmek özgürlüğüne sahiptir. Bu konuda ona hiç kimse hiçbir biçimde engel olamaz. 3. Her hafta pazar ve çarşamba günleri büyük alışveriş günü olarak saptanmıştır. Bundan ötürü kente yakın ana yollarda taşıtları korumak için salı ve cumartesi günleri yeterince asker bulundurulacaktır. 4. Bu önlemler arabaları ve atlarıyla geri dönüşlerinde köylülerin hiçbir engelle karşılaşmamaları için alınacaktır. Her zamanki pazar yerlerinin kurulması için de en kısa zamanda önlemler alınacaktır. Kent ve köy halkı, zanaatçılar ve işçiler, hangi ulustan olursanız olun, imparator ve kral hazretlerinin babaca düşüncelerini gerçekleştirmeye ve genel bolluğun oluşmasına katkıda bulunmaya çağrılıyorsunuz. Onun eteklerine saygı ve güven duygularınızı dökün ve bizimle birleşmekte gecikmeyin. Askerin ve halkın moralini yükseltmek için de bitip tükenmez geçit törenleri yapılıyor, ödüller dağıtılıyor, imparator at üstünde kentte dolaşıyor, halkı avutmaya çalışıyor, devlet işleri başından aşkın olduğu halde kendi buyruğuyla kurulan tiyatroya gitmekten de geri kalmıyordu. Napolyon iyilikseverlik konusunda da elinden geleni yaptı. Yardım kurumlarının kapılarının üzerine anamın evi diye yazılmasını buyurarak ana babaya duyulan sevgiyle imparatorun erdemli büyüklüğünü kaynaştırdı. Eğitim kurumunu ziyaret etti, beyaz elini kurtarmış olduğu yetimlere öptürerek, Ptolemy'ne övgüler ederek konuştu. Sonra Thiers'in edebi anlatısına göre bastırdığı sahte Rus paralarıyla askerlerine aylık dağıtılmasını buyurdu. Bu araçların kullanımını kendine ve Fransız ordusuna yakışan bir biçimde geliştirerek yangına uğramışlara yardım dağıttı. Ama erzak çoğu düşman olan yabancılara verilemeyecek deyin değerli olduğundan Napolyon onlara başka yerden erzak sağlamaları için para vermeyi yeğledi ve kendilerine kağıt ruble verdi. Ordudaki düzence konusundaysa görevini iyi yapmayanların sert bir biçimde cezalandırılması ve yağmacılığa son vermek için ardı ardına buyruklar çıkarıldı. Ama işin tuhafı, benzer durumda görülenlerden hiç de aşağı kalmayan bu önlemler, titizlikler ve planlar işin özünü etkilemiyor, bir saat kadranındaki zemberekle ilintisiz yelkovan ve akrep gibi rastgele ve başıboş dönüyor, çarklarla ilişki kuramıyordu. Savaş işine gelince Thiers'in dehası bundan daha derin, ustaca ve hayranlık verici bir şey bulmamıştı. Dediği ve Bay Fenn'le geliştiği tartışmada Napolyon'un 4 Ekim'de değil 15 Ekim'de düzenlemiş olduğunu kanıtladığı dahice plan hiçbir zaman uygulanmadı ve uygulanamazdı. Çünkü gerçeklikle hiçbir ilişkisi yoktu. Caminin Napolyon Vasili Blajeni Kilisesi'ne böyle adlandırıyordu. Yıkılmasını gerektiren Kremlin'in berkiltilmesi çalışmalarının ise hiçbir yarar sağlamadığı anlaşıldı. Kremlin'in altına lağım açılması ise düşüp canını acıttığı döşemeyi döven çocuk gibi Moskova'dan ayrılırken Kremlin'i havaya uçurmak isteğinin yerine getirilmesinden başka bir işe yaramadı. Napolyon'u çok kaygılandıran Rus ordusunun izlenmesi işi ise başlı başına tuhaf bir olaydı. Fransız komutanları 60 bin kişilik Rus ordusunu yitirmişlerdi ve Thiers'in dediğine göre yalnızca Murat'ın ustalığı ve görünüşe bakılırsa dehası bu 60 bin kişilik orduyu sanki bir toplu iğneymişçesine bulabilmeyi sağlamıştı. Diplomatik işlere gelince Napolyon'un yüksek ruhluluğunu ve adaletseverliğini Ptolemy'nin karşısında da bir kaput ve bir araba elde etmeyi düşünen Yakovlev'in karşısında da açıklayıp durması hiçbir işe yaramadı. Alexander bu elçileri kabul etmedi ve getirdikleri mektuplara yanıt vermedi. Hukuk işlerine gelince, kundakçı oldukları ileri sürülenlerin idamından sonra Moskova'nın öteki yarısı da yandı. Yönetim bakımındansa bir belediye kurulmasının yağmacılığı önlemediğini söylemeliyiz. Bu önlem belediye yönetimine katılan, düzeni koruma bahanesiyle Moskova'yı yağmalayan ya da kendini yağmadan koruyan belli bir takım kimselere çıkar sağladı. Napolyon'un Mısır'da camiyi ziyaret etmesiyle kolayca yoluna giren din işlerine burada benzer önlemler alınmasına karşın bir çözüm getirilemedi. Bulunan birkaç papaz Napolyon'un isteğini yerine getirmeye çalıştılar. Bunlardan biri ayin sırasında bir Fransız askerince tokatlandı. Öteki içinde bir Fransız görevlisi şöyle rapor verdi. Bulduğum ve ayin yapmaya çağırdığım papaz kiliseyi temizleyip kapattı. O gece yeniden kapıyı ve kilidi kırmaya, başka kargaşalıklar çıkarmaya geldiler. Ticaret bakımındansa zanaatçılara ve bütün köylülere yapılan çağrı hiçbir yankı uyandırmadı. Çalışkan zanaatçı diye bir şey yoktu ve köylülerse bu bildiriyle fazla uzaklara gitme gafletinde bulunan komiserleri yakalayıp öldürüyorlardı. Halkı ve askerleri tiyatrolarda eğlendirmek işi de başarı sağlamadı. Kremlin'de ve Pozniakov'un evinde açılan tiyatrolar hemen kapandı. Bunun nedeni aktörlerin askerlerce soyulmasıydı. İyiliksever çalışmaları da beklenen sonucu vermedi. Moskova sahte ve sahte olmayan kağıt paralarla doluydu ve bunların da değeri yoktu. Ganimet toplayan Fransızları yalnızca altın ilgilendiriyordu. Napolyon'un felakete uğrayanlara cömertçe dağıttığı paralar yalnızca değersiz değildi. Gümüş bile değerinin çok altında, altınla değiştiriliyordu. Yüksek rütbelilerin etkisizliğinin en belirgin örneği, Napolyon'un yağmaları önleme ve disiplini sağlama konusunda aldığı önlemlerdi. Ordu komutanlarının verdikleri raporlarda şu sözlere rastlanıyordu. Bölgenin bir bölümü, bodrumlarda saklanan felakete uğramış halkın elinde, kalan birkaç lokmayı gasp etmekle kalmayıp, gözlemlerimle örneklerini gördüğüm gibi, onları kılıç darbeleriyle yaralamak yabanıllığını gösteren 3. kolordu erlerinin yağması altında kalmaya devam ediyor. Çalmaya ve yağmacılığa devam eden askerlerden başka yeni bir şey yok. 9 Ekim. Hırsızlık ve yağma devam ediyor. Güçlü kolluk güçleriyle hemen engellenmesi gereken bir hırsızlık çetesi var bölgemizde. 11 Ekim. Durdurulması için verilen buyruğa karşın kentte yağmalar sürüp gidiyor. Düzen henüz sağlanamadı, yasalara uygun biçimde ticaret yapan bir tek tüccar yok. Yalnızca kantinciler satış yapmayı göze alıyor. Onların sattığı da yağma eşyası. Yağmayı önlemek konusunda sert buyruklar verildiği halde, muhafız birliklerinin çapulculuklarının da Kremlin'e sürdüğü görülüyor. İmparator bu durumdan üzgündür. Eski muhafız birliğinde düzensizlik, yağmacılık, dün akşam ve bugün her zamandan daha yoğun olarak yeniden başladı. İmparator kendisini korumak için ayrılmış bulunan ve disiplin örneği olması gereken askerlerin başı bozukluğu ordu için hazırlanmış mahzenleri, mağazaları, yakıp yıkacak kerteye getirmiş oldukları üzüntüyle görülüyor. Aralarında nöbetçi ve devriye subaylarını dinlemeyenler, sövenler ve el kaldıranlar bile var. Yüksek Saray Mareşali diye yazıyor vali. Yinelenen yasaklara karşın askerlerin imparatorun penceresinin altına değin her yerde doğal tuvalet gereksinimlerini yapmalarından yakınıyor. Başıboş bırakılmış bir sürü gibi kendisini açlık yüzünden ölmekten kurtarabilecek yemi çiğneyen bu ordu Moskova'da yok yere kalınan her gün çözülüyor ve kendini yıkıma uğratıyordu. Ama yerinden kımıldamıyordu. Smolensk yolunda ağır kollarının pusuya düşürülmesi ve Toritino Savaşı'nın doğurduğu dehşet verici korku yüreğine işleyince tabanları yağlamaya başladı. Ancak Toritino Savaşı'na ilişkin haberi bir geçit törenindeyken alan Napolyon, Thiers'in dediğine göre Rusları cezalandırma eğilimine girdi ve tüm ordunun beklediği devinim komutunu verdi. Moskova'dan kaçan bu ordudakiler yağmada ele geçirdikleri her şeyi alıp götürdüler. Napolyon da kendi özel hazinesini yanına aldı. Ordunun yolunu kapayan ağırlık kollarını görünce Napolyon, Thiers'in dediğine göre, dehşete kapıldı. Ama Moskova'ya gelirken bir mareşalin arabalarına yaptığı gibi bunların hepsinin yakılması buyruğunu vermedi. Askerlerin ganimetle doldurduğu bu kaleskalara ve kupa arabalarına bakarak bunların erzak sağlanması için olduğu değin yaralılar ve hastalar için de yararlı bir biçimde kullanılabileceğini söyledi. Ordunun durumu sonunun geldiğini duyumsayan ve ne yapacağını bilemeyen bir yaralı hayvanın durumuna benziyordu. Napolyon'un ve ordusunun Moskova'ya girişinden ortadan kaldırılışına değin ki ustaca manevralarını ve güttüğü amaçları incelemek, öldürücü bir yara almış bir hayvanın ölümünden önceki sıçramalarını ve çırpınışlarını incelemekten farksızdır. Yaralı hayvan çoğunlukla küçük bir hışırtıda avcının ateş alanına girer, avcıya doğru koşar ve yeniden dönerek sonunun gelmesini çabuklaştırır. Napolyon da tüm ordusunun baskısı altında aynı şeyi yapmıştı. Tarituno Savaşı'nın hışırtısı canavarı ürküttü ve ateş altına girecek biçimde koşmasına, avcıya yaklaşmasına, yeniden geri dönmesine, her canavar gibi en elverişsiz ve tehlikeli yoldan ama bildiği eski izler üzerinden gerilere kaçmasına yol açtı. Bütün bu olup bitenlerin yönlendiricisi gibi gördüğümüz Napolyon, bir teknenin başına oyulu bir kabartmayı, ilkel bir insanın bunu tekneyi yürüten güç sanmasına benzer bu. Bütün etkinliği boyunca, yalnızca arabanın içindeki kayışı tutan ve ama arabayı sürdüğünü sanan çocuğa benziyordu. Pierre, 6 Ekim sabahı, barakadan çıktı ve geri dönerek kapının yanında durdu. Çevresinde dört dönen kısa ve eğri bacaklı, boz renkli bir köpekle oynamaya başladı. Hayvancık onların barakasında kalıyordu. Karatayev'le birlikte yatıyor ama kimi zaman kentte bir yerlere gidiyor ve sonra gene geri dönüyordu. Kuşkusuz hiçbir zaman hiç kimsenin köpeği olmamıştı bu hayvancık. Şimdi de kimsenin değildi ve adı yoktu. Fransızlar Agor, öyküler anlatan asker Femgolka, Karatayev ve başkaları Sierich ya da Weasley diye çağırıyorlardı onu.